Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 İsven 1401, Hicri Kameri 4 Haban 1444 ve Miladi Takvimle 25 Şubat 2023 Cumartesi. Aynı zamanda Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı, İlahi Önderler ve Nehçül Belaha Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetle ile son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, Alman hükümetinin İranlı diplomatları sınır dışı etme eylemini eleştirdi. General Musevi, düşman ülkelerin özgürlüğü ve egemenliğini kırmak istiyor dedi. Direniş medyasının şehitleri için direniş ravileri başlığıyla ilk anma töreni Tahran'da düzenlenecek. Mehdi Safari, Azerbaycan Cumhuriyeti İran'ın stratejik ortağıdır dedi. Fars'ı Barajan Kulübü Türk takımıyla kardeşlik sözleşmesi imzaladı. Ve Macron, Türkiye, Rusya'nın batı yaptırımlarından kaçışıyla yüzleşmeli dedi. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri takvimle 4 Şaban 1444 Kerbela kahramanlarından Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü. Hicretin 26. yılında Şaban ayının 4. gününde dünyanın ilk Şii imamı olan İmam Ali Aleyhisselam'ın çocuklarından Beni Haşim, Kerbela ve Sakka alimi lakaplı Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam Medine şehrinde dünyaya geldi. O Hazreti'nin annesi Ümmülbe'nin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli eşi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın vefatından sonra Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi olmuştur. Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın vefatından sonra Aşura kıyamının destancısı Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam, zamanın imamına olan sevgisine ve bağlılığını fedakarlık, yiğitlik ve şehadetiyle ön plana çıkarabilmiş. Bu nedenle de değerli bir vefa örneği olarak anılmıştır. Hazreti Ebu Fazıl Abbas Aleyhisselam kutlu doğum günü İslami İran takviminde Gaziler Günü olarak kayda geçmiştir. Kerbela kahramanı Hazreti Ebu Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü tüm İslam alemine kutlu olsun. Tahran Cuma namazı hatibi Alman hükümetinin İranlı diplomatları sınır dışı etme eylemini eleştirerek bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilenmek gerektiğini vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı Tonder terör örgütünün lideri Cemşit Şarmehdin idam cezasını açıkladıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin Berlin'deki büyükelçiliğini maslahat gözlerini çağırdı ve iki İranlı diplomatı sınır dışı etti. Bu bağlamda bir haber ajansının bildirdiğine göre Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Kazım Sıddık'ı Tonder terör örgütünün lideri Cemşit Şarmehdin avukat huzurunda ve adil bir mahkemede idama mahkum edildiğine dikkat çekerek Alman hükümetinin bu konudaki müdahaleci tavrını eleştirerek Alman hükümeti ve insanlık karşıtı medya kuruluşları bu konuya meydan okudu. Hatta Alman hükümeti İran'ın maslahat güzarını çağırdı ve bazı İranlı diplomatları sınır dışı etti ki bu konuda İran halkı Dışişleri Bakanlığı'nın bu küstah eylemlerle gerektiği gibi ilgilenmesini bekliyor ifadelerini kullandı. Hucetul İslam Sıddık'ı İslam inkılabının zafere ulaştığı günden itibaren Doğu, Batı ve dünya güçlerinin İran devrimine sürekli zarar vermek istediğini belirterek şunları kaydetti. İslam İran'ın düşmanları yumuşak savaş ve etnik kışkırtma gibi çeşitli taktiklerle iç ihtilafları körükleyip şiddetlendirdi. Ancak bu düşmanlıklar İslam İnkılabı rehberinin planlaması ve halkın desteğiyle etkisiz hale getirildi. İran İslam Cumhuriyeti ordusu genel komutanı düşmanın hakimiyet kurmaya ve ülkelerin bağımsızlığını ve onurunu kırmaya çalıştığını söyledi. İslam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre tüm General Seyit Abdurrahim Musevi şunları kaydetti. Ülkelerin ve ulusların hakimiyet sistemi emrini ve aslılarını dilemek istiyor ve bir ulusun ve bir ülkenin bağımsızlığını ve haysiyetini tahammül edemiyorlar. Bu nedenle iktidar tüm unsurlarıyla ülkenin bağımsızlığını ve onurunu kırmak, kendisi için karar vermek isteyen sisteme diz çöktürmek için birleşik bir savaş içinde hareket etmektedir. Tüm General Musevi, İran'da bilim ve teknolojinin gelişmesinin bileşenlerini sıralayarak şunları kaydetti. İran İslam İnkılabı yeni bir İslam medeniyeti inşa etme ve onun doğuşuna zemin hazırlama hareketini sürdürüyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, İran'ın İslam İnkılabı'nın ülkü ve hedeflerine ulaşmak için belirlenen yolda ilerleme konusundaki ulusal kararlılığı ve iradesine sahip ender kapasitelerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. Direniş medyasının şirketleri için direniş raveleri başlığıyla ilk anma töreni Tahran'da düzenlenecek. İran, Lübnan, Filistin, Suriye, Yemen, Irak ve Afganistan bakanları ve Şehitler Vakfı başkanlarının katılımıyla 27 Şubat Pazartesi günü Tahran'da direniş raveleri başlığıyla direniş medyasının şehitlerini ilk anma töreni düzenlenecek. Direniş Raviler Konferansı'nda direniş ekseni ülkeleri, şehit vakfı başkanları ve bakanlarının yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Lübnan, Suriye, Yemen, Filistin ve Afganistan'dan çok sayıda siyasi yetkili ve medya yöneticisi de katılacak. Bu konferans, İrib Uluslararası Yayın Konferansları Merkezi'nde medya şehitlerinin durumunu almak amacıyla direniş ekseni ülkelerinden 140 medya şehit ailesinin ve İslam İran'ın 200 medya şehit ailesinin katılımıyla gerçekleştirilecek. İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi Yardımcısı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'ın stratejik ortağı olarak gördüğünü söyledi. Mehdi Safari dün Doğu Azerbaycan'ın Hudaferin şehrinin sınır şeridini ziyaret ederek Hudaferin şehrinde sınır kapısı oluşturmasının yakında tamamlanacağını duyurarak şunları kaydetti. Önümüzdeki günlerde ikili görüşmelerde Hudaferin şehrinde bir sınır kapısı kurulmasına yönelik anlaşma kesinleşecek. Safari, Ermenistan'dan kaynaklanan Aras Nehri kirliliği konusuna da işaretle teknik ve bilirkişi incelemeleri çevre kirliliği doğrularsa Ermeni tarafını kirliliği ortadan kaldırmaya ve bu konuda önleyici tedbirler almaya mecbur bırakacağız diye kaydetti. O da Afrin şehri Tebriz'in 210 kilometre kuzeydoğusunda ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında Aras Nehri'nde bulunmaktadır. İran İslami Şura Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı İran'da 184 zenginleştirme iddiasına tepki göstererek Batılılar İran üzerindeki siyasi baskıyı artırmak veya İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir karar çıkarmak için bahane arıyorlar ifadesini kullandı. Saraf Allahi, Cuma günü Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda İran'ın bu miktarda zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacı olmadığını işaretle şunları kaydetti. Örnekleme yoluyla ürünün toplandığı yerde %60'tan fazla zenginleştirilmiş bir uranyum parçacığı veya parçacıkları bulunması yaygın bir durumdur. Ancak zenginleştirme işleminde %60'ın üzerinde uranyum partiküllerinin bulunması %60'ın üzerinde zenginleştirme anlamına gelmemektedir. İran İslami Şura Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Ne yazık ki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun farklı ülkelere müfettiş olarak gönderdiği kişiler casus servislerinden olup diğer yandan ajans ve Amerika ve Siyonist rejim ile bağlantılıdır. Bu nedenle İran üzerinde daha fazla baskı kurmak için çeşitli bahaneler üretiyorlar. İran'ın güneyindeki Bushehr ile bağlı Pars Bazarcan Kulübü Antalyaspor futbol takımı ile kardeşlik anlaşması imzaladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pars Bazarcan Kulübü'nün teknik faaliyetlerini geliştirme planı doğrultusunda Mezdek Guderzian bu kulüp adına Türkiye'nin Antalyaspor takımı ile Türkiye Süper Ligi'nde yetişkin seviyesinde ve temel futbolu oynayan Antalyaspor takımı ile kardeşlik anlaşması imzalayacak. Futbol bilgi paylaşımı, ortak kampların kurulması ve hazırlık maçlarının oynanması bu sözleşmenin önemli hükümleri arasında bulunmakta. Sözleşmede Pars Bazarcan Kulübü Antalyaspor'un resmi temsilcisi olarak kabul edilmektedir. İran milli futbolcusu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5 oyuncusu arasında yer aldı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Avrupa Futbol Federasyonu internet sitesi Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağının sonuna kadar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5 oyuncusu arasına dahil etti. Bu sıralamada Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. ilk sırada, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salih ise ikinci sırada yer alıyor. İran milli futbolcu bu sezon Porto formasıyla 11 gol atıp 6 asist yaptı ve ligin en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Ukrayna'daki savaşın birinci yıl dönümüne paralel olarak Amerikan Ticaret Bakanlığı İran'dan Rusya'ya insansız hava aracı sağlama bahanesiyle Tahran'a yönelik yeni ihracat kısıtlamaları getirdi. Rusya ve Beyaz Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisine bu iki ülkenin ticari, sanayi, kimya ve biyolojik endüstrilerine yönelik mevcut yaptırımların artırılacağı yer almaktadır. Amerikan Ticaret Bakanlığı İran'dan Rusya'ya insansız hava aracı sağlama bahanesiyle Tahran'a yönelik yeni ihracat kısıtlamaları getirdi. Amerika Ticaret Bakanlığı ayrıca Rusya'ya karşı savaşında Rusya'yı desteklediği için 86 küresel varlığı kara listesine ekleyeceğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma akşamı telefonda Ukrayna'daki savaş ve Türkiye'nin güneyindeki son deprem hakkında görüştüler. İran Pres Haber Ajansı'nın raporuna göre Erdoğan bu görüşmede Ukrayna'daki savaş nedeniyle daha fazla kayıp ve yıkımın yaşanmadığı adil bir barış çağrısında bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin savaşı sona erdirmek için Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması yönünde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu açıklamaya devam etti. Erdoğan ayrıca Putin'e ülkesinin son depremde Türkiye ile dayanışmasından dolayı teşekkür etti. Bu telefon görüşmesine ilişkin daha fazla detay yayınlanmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir telefon görüşmesinde Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın batı yaptırımlarından kaçışıyla yüzleşmesini istedi. İran'ın National News'tan naklen aktardığı habere göre Cuma günü Macron Rusya'nın yaptırımları savuşturmasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Moskova'yı Ukrayna Savaşı'nda teslim olmaya zorlamak için Rusya üzerindeki baskı ve izolasyon artmalı dedi. Erdoğan, savaş sırasında Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmayı reddederek ve ikili ticareti artırarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilişkisini sürdürmeyi başardı. Türkiye Cumhurbaşkanı çatışmalara bir son vermek için Moskova ve Kiev ile olan iyi ilişkilerini kullandı. Amerikan Hazine Bakanlığı Ukrayna'daki savaş bahanesiyle 105 Rus kişi ve kuruluşuna yaptırım uyguladı. İran'ın raporuna göre Ukrayna'daki savaşın birinci yıl dönümünde Amerika Hazine Bakanlığı bu savaş bahanesiyle Rusya'ya yönelik yaptırım listesine 22 kişi ve 83 Rus kuruluşunun adını ekledi. Bu ayın başlarında Amerika siber faaliyetleri gerekçe göstererek Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayarak 6 Rus ve 1 Ukraynalı dahil olmak üzere 7 kişiyi daha kara listeye aldı. Bir Alman medyası Rusya'nın bu ülkeden 100 savaş uçağı satın almak için Çin ile pazarlık yaptığını iddia etti. Ankara ve Moskova yakında bölgede bir gaz kutbunun kurulması konusundaki müzakerelerine yeniden başlayacak. Sputnik Haber Ajansı Cuma günü bilgili bir kaynağa dayanarak verdiği haberde Ankara ile Moskova arasında gaz kutbunun oluşturmasına ilişkin aktif müzakerelerin yakın gelecekte yeniden başlayacağını bildirdi. Bu görüşmeler son zamanlarda Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle askıya alınmıştı. Söz konusu kaynak Türkiye'nin güneydoğusundaki 100 yılın felaketi olarak nitelendirilmesi gereken yıkıcı depremlerin bir takım ayarlamalar yarattığını duyurdu. Türk güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre Türkiye İstihbarat Teşkilatı MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonda İstanbul'daki terör patlamasının planlayıcısını öldürmeyi başardığını bildirdi. İstanbul'un merkezindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen terörist patlamada 6 sivilli ölmüş, 81 kişi de yaralanmıştı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK-YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi. Haber kaynakları cumartesi sabahı yayınlanan istatistiklere göre Türkiye ve Suriye'de son depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini aştığını bildirdi. Sırada bültenimizin son haberi var. Binlerce Yemenli Ensarullah liderine bağlılıklarını ilan etmek ve saldırganları uyarmak amacıyla Filistin halkıyla dayanışmak için gösteri düzenledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Ukrayna Savaşı'nın üzerinden bir yıl geçmesi etrafında. Ukrayna'da başlarda kısa süreceği sanılan kanlı savaşın üzerinden bir yıl geçti, ancak bu savaş 12. ayına gelindiğinde bitme ihtimali yakın görünmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat 2022 Perşembe sabahı televizyonda yaptığı konuşmada ülke güçlerinin Donbas bölgesine özel askeri operasyon düzenleyeceğini duyurdu. Putin bu askeri harekatı açıkladıktan hemen sonra Ukrayna'nın militarizasyonuna son verilmesi çağrısında bulundu ve Ukraynalı askerlerden silahlarını bırakmalarını istedi. Rusya'nın askeri operasyonlarının yasallığını haklı çıkarmak için de şunları kaydetti. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi 7. bölümüne göre Federasyon Konseyi'nin onayıyla ve Donetsk ve Luhansk'a dostluk ve karşılıklı yardım anlaşmalarının uygulanması sonucu özel bir askeri operasyon yürütmeye karar verdim dedi. Böylece 2022-21 Şubat tarihinde Donetsk ve Luhansk'ın Rusya tarafından tanınması ve bu bölgelerin başkanlarının Putin'den yardım istemesinin ardından Rusya nihayet 24 Şubat Perşembe günden itibaren Ukrayna'nın farklı bölgelerine geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Ukrayna askeri üsleri ve mühimmat depolarını bombalamaya başladı. Bu bağlamda Rus kuvvetlerinin ilerleyişi Donbas dahil Ukrayna'nın farklı yerlerinde başlamış ve çok geniş bir hal alarak Ukrayna'nın doğu, güney ve kuzey bölgelerini hatta bu ülkelerin başkenti Kiev'i de içine almıştır. Nitekim üst düzey Rus yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı birçok uyarı ve Kiev'in bu uyarıları dikkate almaması üzerine Moskova daha büyük bir şekilde harekete geçmiştir. Putin'in konuşmasının ardından Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaştan ve yıkıcı kayıplarından Rusya'yı sorumlu tuttu. Washington, mevcut felaket durumundaki kendinin doğrudan rolünü belirleyerek görmezden geliyor. Ukrayna'da 12 ay süren savaş sırasında birçok siyasi ve askeri gelişme yaşandı. Ancak Rusya'nın bu savaşta belki de en önemli başarısı ve kazanımı önemli insan kayıplarına ve önemli sayıda askeri teçhizatın imhasına rağmen 4 bölgeyi resmi olarak kendini ilhak oldu. Ukrayna vilayetlerinden 4'ü Rusya topraklarına eklendi. Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rusya resmen ilhakı Ukrayna savaşı sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu. Rusya bağımsız olarak tanıdığı Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini desteklemek için özel bir askeri operasyon şeklinde Şubat 2022 sonunda Ukrayna topraklarına girmiş olsa da savaşın seyri ve Moskova'nın hedefleri değiştiği görüldü. Ruslar Ukrayna'nın güneydoğu ve doğu ve kuzeyinde harekatlarına başlamış ancak kuzey cephesindeki başarısızlıktan sonra doğu ve güneydoğu cephelerinde yoğunlaşarak Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporojye gibi bölgelerini tamamen ele geçirdi. Bu bölgeleri Rusya'ya katmak için referandum düzenleme konusunu gündeme getirdi ve bunu gerçekleştirdi. Bundan önce Putin bir kararname imzalayarak Kherson ve Zaporojye'nin bağımsızlığını tanıdı. Böylece referandumdan sonra bu bölgenin ilhakında yasal bir sorun yaşanmamasını sağladı. Bu 4 ilde referandum yapılarak halkın çoğunluğunun Rusya'ya katılma yönünde olumlu oy kullandığı ve yasal prosedürlerden geçtikten sonra nihayet 30 Eylül 2022'de Ukrayna'nın 4 bölge başkanlarının katıldığı bir törenle Rusya Devlet Başkanı Putin bu bölgelerin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi yayınladı. Ukrayna'daki savaş, Batı'nın Rusya'ya yönelik kötü niyetinin ve saldırgan tavrının bir sonucu olarak görülebilir. Gerçek şu ki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması aslında Moskova'nın Batı'nın saldırgan eylemlerine Ukrayna'yı NATO'ya katılmaya teşvik ederek ve Rusya'nın ulusal güvenliğine karşı ciddi riskler yaratarak attığı hasmane adımlarına verdiği tepkiydi. Rusya'nın bu eylemi Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve NATO güçlerinin 1997 sınırlarına çekilmesi yönündeki makul taleplerine ve Amerika ve NATO'nun olumsuz yanıt vermesi ardından başladı. Kanıtlar, Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya ile kademeli olarak düşmanlık konumuna giren ve onu zayıflatmaya çalışan NATO ve Amerika'nın şimdi Ukrayna Savaşı'nı Rusya'yı askeri, ekonomik olarak ezmek için eşsiz bir fırsat olarak gördüğünü gösteriyor. Amerika uzun zamandır Rusya'nın çökmesini hatta dağılmasını istiyordu. Washington, devlet adamlarının Rusya'nın stratejik nükleer cephaneliğine ilişkin endişeleri ve Putin'in Amerika'nın dünyanın farklı bölgelerindeki politikalarına ve eylemlerine karşı koyma eylemleri ve daha da önemlisi dünyadaki batılı sözde liberal uluslararası düzenin yerine Rusya ve Çin'in ittifak kurması, Rusya'nın gücünü azaltmak için Amerika'nın her fırsattan yararlanmasına yol açmıştır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Libya'da seçimlerin düzenlenmesine yönelik çabalar etrafında. (Gülüyor) Libya geniş çaplı bir siyasi krizle mücadele etmeye devam ederken ülkedeki Birleşmiş Milletler Elçisi siyasi grupların 2023'te seçim yapılması konusunda fikir birliğine vardıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler'in Libya özel temsilcisi Abdullah Baatelli, Libyalı liderlerin 2023'te seçimlerin yapılmasının gerekliliği konusundaki görüşlerinde giderek artan yakınlaşmaya atıfta bulunarak Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Manfi, Temsilciler Meclisi Başkanı Akili Salih, Ulusal Birlik Hükümeti Yüksek Konseyi Başkanı Halit El-Şammari, Libya'nın Doğu Kuvvetleri Komutanı Halife Haftar ve Başbakan Abdullah Hamid el-Dibeybi'yi temsilen bir heyetle istişarelerde bulunduk dedi. Libya krizi 12. yılına girerken bu ülkedeki siyasi sorunlar, fikir ayrılıkları, iktidardan pay alma talepleri ve dış müdahaleler Libya'da güçlü bir merkezi hükümetin oluşmasını hala engellemiş durumda. Bu koşullar Libya'daki ekonomik ve siyasi durumu daha da kötüleştirdi. Şu anda Libya'da her biri kendisini meşru hükümet olarak gören iki hükümet iş başında. Bir yandan Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin başı olan Abdülhamid El-Dibeybi bir yılı aşkın bir süre önce Birleşmiş Milletler gözetiminde siyasi bir anlaşmayla iktidara geldi. Öte yandan Tobruk bölgesinde Libya parlamentosu Libya'nın doğusunda üstlenen Akile Salih'in hükümetine oy verdi. Fethi Paşa da Mart ayında bu hükümetin başbakanı olarak Libya parlamentosundan güvenoyu aldı. Elbette Libya'da iki hükümetin kurulması ülkenin sorunlarını daha da kötüleştirdi. El-Dibeybi iktidarın paşaya devrini kabul etmemiş ve iktidarı ancak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması yoluyla seçilmiş bir hükümeti devredeceğini açıklamıştır. Öte yandan bu ülkede seçimlerin yapılması da büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Ulusal uzlaşı ve siyasi grupların uzlaşısını teşhis etmek için çok sayıda toplantı yapılmasına rağmen bu konu bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Yabancı grupların varlığı, yabancı ülkelerin doğrudan ve dolaylı müdahaleleri, içerideki iktidar ve güç arayışları Libya'daki siyasi çabaları etkisiz hale getirdi. Öyle ki artık Libya'da aktif olan terör grupları sayısı çoğaldı. Ayrıca Libya'nın parçalanma tehlikesi de arttı. Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akili Salih, Libya'daki siyasi istikrarsızlığın nedeni olarak yabancıların müdahalesini değerlendirdi ve Libya'daki krizin sona ermesi için tek çözümün seçim olduğunu vurguladı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Manfi de Libya'da ulusal uzlaşmanın ihmal edilmesi ve gücün parçalanmasının ülkede daha karmaşık bir siyasi tabloya yol açtığını belirterek şunları kaydetti. Libya soruna çözüm ve krizin sonu ancak milli ruhun diriltilmesinden geçer, yanlışlar telafi edilmeli ve akılcı davranılmalıdır. Her halükarda mevcut durum Libya'da çeşitli siyasi grupların seçimlerin yapılması ve Cumhurbaşkanı halk tarafından atanması konusunu bir kez daha vurgu yapmasına ve bu alanda hazır olduklarını beyan etmesine neden olmuştur. Birleşmiş Milletler Elçisi Abdullah Baatelli ise bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ordu da dahil olmak üzere hükümet kurumlarının acilen birleştirilmesi ve yabancı asker ve milislerin Libya'dan çekilmesi planının uygulanmasının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 2023'te özgür, adil ve şeffaf seçimleri kolaylaştırmak için Libya Anayasası'nın çerçevesini geliştirmek gerekir vurgusunda da bulundu. Mevcut durumda Libya'daki siyasi grupların bir kez daha seçimlere hazır olduklarını beyan ettikleri ve seçimlerin yapılmasını kabul ettikleri görülüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 İsven 1401 Hicri Kameri 4 Şaban 1444 ve miladi 25 Şubat 2023 Cumartesi. ...1418 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Şaban 26 yılında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli evladı Ebu'l-Fazl lakaplı Hazreti Abbas Aleyhisselam dünyaya geldi. O Hazretin annesi Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyhan'ın vefatından sonra Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi olma iftiharına ulaşan Ümmül Benin idi. Hazreti Ebu'l-Fazl babası İmam Ali Aleyhisselam ve kardeşleri İmam Hüseyin Aleyhisselam ve İmam Hasan Aleyhisselam gibi yüce insanlar nezdinde bilimsel ve manevi feyizlere ulaştı. Hazreti Ebu'l-Fazl'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan aşkı ve gönül birliği öyle engindi ki Kerbela facasında İslam ülkeleri uğruna canını bile feda etti. Ehl-i Beyt'in kemallerinden ilham alan Hazreti Ebu'l-Fazl yüce bir ilim mertebesine ulaştı. Öyle ki birçok insani bilimsel sorunlarını çözmek için o Hazreti gelirlerdi. Hazreti Ebu'l-Fazl'ın veladet günü İran'da gaziler günü olarak anılmaktadır. Ayrıca fakirler ve kimsesizlerin elini tutmak ve fakirlerin sorunları ile ilgilenmek için elinden gelen her şeyi yapardı. İran milleti Hazreti Ebu'l-Fazl'ın veladet gününde Irak'ın Basri rejiminin İran'a savaş açtığı yıllarda İran topraklarını canı gönülden savunma uğruna fedakarlıklarda bulunanları anmaktadır. Bugün dolayısıyla tüm İslam alemini tebrik ediyoruz. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 İsven 1362'de İran'ın Kuhdeşt, Poldohtar, Mahabad ve Sakız kentleri Irak savaş uçaklarınca bombalandı. İslam askerlerinin Hayber operasyonunda zafer elde etmeleri ve Irak ordusunun Mecnun adasında yenilmesi ardından Basri Irak rejimi İran'daki çeşitli kentleri bombalamaya başladı. Bu saldırıda Hurremabad ve Burucer kentleri 4 füzeye hedef oldu ve Kuhdeş, Sakız, Poldohtar ve Mahabad kentleri Irak uçaklarınca bombalandı. Irak ordusunun İran'daki kentlere vahşice bombalaması neticesinde yaklaşık 50 sivil insan şehit edildi ve 400'den fazlası yaralandı. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 İsven 1362'de İran'da 31. Aşura Tugayı 2. Komutanı Hemid Bakri Irak'ın İran'a karşı başladığı zorunlu savaşın 4. yılında şehit düştü. Şehid Bakri 8 yıllık savaşta Irak'a karşı zaferlerde büyük katkısı vardı. Bu İranlı cesur asker nihayet Mecnun adasında vuku bulan Hayber operasyonunda şehit düştü. ...29 yıl önce bugün 25 Şubat 1994'te radikal bir Siyonist Ürdün Nehri Batı yakasındaki El Halil kentinde bulunan Hazreti İbrahim Aleyhisselam türbesinde namaz kılan oruçlu insanları hedef alması sonucunda 29 kişi şehit düştü ve birçokları da yaralandı. Bu korkunç katliam Siyonistlere Müslümanlara karşı kin ve nefretini gözler önüne sererken İslam dünyasının yoğun tepkisiyle karşılaştı. Arap devletleri korsan rejimi İsrail ile gerçekleşmekte olan uzlaşı müzakerelerine bir süreliğine askıya almak zorunda kaldılar. Mübarek Ramazan ayında namaz kılmakta olan onlarca Müslümanın acımasızca ve gaddarca katledilmeleri işgal altındaki Filistin topraklarının istikrarsız ve güvensiz olmasına ve Filistinlilerin soykırımcı İsrail rejimine karşı mücadelelerinin artmasına neden oldu. Bu tepkilerin ardından İsrail rejimi terörist saldırganı tutuklayıp yargıladı ama sonunda Siyonist saldırganın deli olduğunu öne sürerek cezalandırmamaya karar verdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü.
Hicretten 26 yıl geçerken Şaban ayının 4. gününde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evinde doğan erkek bebek herkesi sevindirdi. Bebeğin adını Abbas koydular. Bugün 4 Şaban Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın mübarek doğum günüdür. Özgürlük ve cesaret sembolü olan Ebu'l-Fazl Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın doğum günü tüm hür insanlara kutlu olsun.
Bizler de sizleri bu özel gün nedeniyle hazırladığımız sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
O hasret edep ve sadakatin sembolü olarak biliniyor. Eğer Kerbela'ya gittiyseniz, Beynül Haremeyn'de birbirinden 378 metre mesafede olan iki melekuti türbe görürsünüz. Her iki türbe azamet ve büyüklük zirvesinde parlıyordur. Dikkatlice baktığımızda ise sanki Kerbela'nın bayraktarını kudretin zirvesinde şehadeti ardından bile yılmadan büyük ağabeyine destek verdiğini görürsünüz. Salavetine rağmen tevazu ve edeb ile İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan izni almadan o hazretin yanında oturmaz. İmam Hüseyin'i Allah Resulü'nün çocuğu, benim Mevlam ve benim önderim şeklinde hitap ederek o hazrete olan saygısını gösterirdi. Belki bu yüzden Beynül Haremeyn'de Ehl-i Beyt aşıkları önce Hazreti Abbas'a selam veriyor. Ondan icazet alarak İmam Hüseyin'in türbesini ziyaret ediyor ve daha sonra Hazreti Abbas'ın ziyaretine geri dönülüyor.
Hazreti Abbas aleyhisselam Kerbela bayraktarı canını İslam yolunda feda edenin mübarek veladet günü cihatta gazi mertebesine nail olanlara mübarek olsun.
Hicretin 26 yılı 4 Şaban gününde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın nurani evinde doğan erkek, bebek herkesi mutlu etti. Ona Abbas adı verildi. Abbas dünyanın süslerinden yoksun fakat iman nurundan dopdolu olan bir evde doğduğu ve mübarek hayatının ilk günlerinden itibaren adalet ve zulüm ile mücadele kavramları ile tanıştı. Ve işte Allah'ın aşkı ile dolu olan bu yuvada hak yolunda direniş, cesaret, yiğitlik ve canını feda etmeyi öğrendi.
Hazreti Abbas aleyhisselamın çocukluğunda kıymetli babası Hazreti Emirül Müminin Ali aleyhisselam tıpkı bir ayna gibi onun önünde iman, bilgelik ve kemalat örneği olarak bulunuyor ve o hazretin ilahi konuşması ve semavi davranışları ise daha küçük bir çocuk olan Abbas'ı etkiliyor. Abbas da Hazreti Ali aleyhisselamın görüşleri ve bilgisinden yararlanıyordu.
Hazreti Ali aleyhisselam evladının gelişmesi ve çalışkanlığı hakkında şöyle buyuruyor. Evladım Abbas, çocukluğunda ilim öğrendi ve annesinden su ve yiyecek alan bir güvercin yavrusu gibi benden marif öğrendi. Abbas'ın yetiştiği ortamda Tevhid Nehri akıyordu. Bizzat Resulullah'ın kendisi hakkında ilim kapısı olarak tanıttığı ilahi zata aşık olan Hazreti Ali Aleyhisselam evladı, Abbas'ın ergenlik ve gençlik dönemi için temiz ve mübarek bir ortam hazırladı. Böylece onu gelecekte direnişin güçlü kalesi, mertlik ve hamasetin koruyucusu olarak yetiştirdi.
Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin iki kıymetli torunu İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam ile birlikte ve o hazretlerin huzurunda faziletin ilkelerini öğrendi. Abbas, İmam Hüseyin aleyhisselam ile birlikteydi ve o hazretin davranış örneklerini benimseyerek kendisinde geliştirmeye çalıştı. Öyle ki ağabeyinin özelliklerinden bazıları o hazretin görüşleri ve davranışlarında kendini gösterdi.
Vezir Şah-ı Kerbelasın, gülam-ı dergah-ı velasın. Vezir Şah-ı Kerbelasın, gülam-ı dergah-ı velasın. Veli ham-ı cehaniyana, şah-ı emir-i muhtedasın. حسین اثر سپاه اعظم حسین اثر سپاه اعظم دلال کربلا به همدم شکن علی که میکلنجه شکن علی که میکلنجه ویران سفوف خصم بر ویران سفوف خصم بر آمانی ویران سفوف خصم بر دم بازو در ستم رید پهروان نار علم بخارنده یا که شمشیر تیزی نیم جوجونه لشکر کوفه تار و مارنده سوا خاطر وجود سقادر سوا خاطر وجود سقادر ایچی گز نکه زلفقارنده ایچی گز نکه زلفقارنده لشکر لحن الپراره دانه هم سر کردنر شکار اونده هم سر کردنر شکار اونده صاحب زلفقار سسلنده صاحب زلفقار سسلنده آفرین زلفقار عباس صاحب زلفقار سسلنده آفرین زلفقار عباس عمل فرد حیجانم عمل فرد
Kardeşinin saygısı ve temiz özverisinin farkında olan İmam Hüseyin aleyhisselam, o hazreti tüm ehli beytinin önünde görüyor ve ona tüm içtenliğiyle saygı duyarak sevgi gösteriyordu. Abbas'a yetiştiren duayenler onu insani toplumu zilletten kurtarmak ve insanın yüce ülkülerini ihya ederek tarihin akışını değiştirmek için amansız çalışarak fedakarlıklarda bulunan insanlık tarihinin en büyük muslihler seviyesinde kadar yükselttiler. İslam tarihine adını yazdıran bu yüce insan, çocukluğunu ilk günlerinden itibaren hak kelimesinin yücelmesi ve tevhid bayrağının da dalgalanması için canını bile feda etmeyi öğrendi. Zira bu inanç onun tüm benliğinde kök salmış ve varlığı ile yorulmuştu.
Tarihin de tanıklık ettiği gibi Hazreti Ali aleyhisselam evlatlarını yetiştirmek için büyük çaba harcadı. Üstelik Hazreti Abbas'ı ruhsal, ahlaki ve manevi açıdan yetiştirmeye ilaveten fiziksel olarak da güçlü olmasına özen gösterdi. Öyle ki onun güçlü fiziksel yapısı o hazreti tarihte geçen sorumluluğuna adeta hazır olduğunu gösteriyordu. Kıymetli babasından fiziki olarak miras aldığı özelliklere ilaveten, onun günlük faaliyetleri, babasına hurma bahçelerini sulamak, su kuyuları kazmak ve nehir açmak, ayrıca gençlik oyunları o hazretin fiziksel yapısını daha da güçlendirdi. Hazreti Ali aleyhisselam, Resulullah'ın gençlere binicilik, güreş, yüzme ve okçuluk gibi sporların öğretilmesine dair tavsiyelerine uyuyor ve kendisini de bizzat savaş tekniklerini Abbas'a öğretiyordu.
Allah'a iman gücü ve bu yolda direnmek Hazreti Abbas'ın en bariz özelliklerindendir. Baba, onu bilinç ve varlık alemiyle duanın sırları hakkında düşünmeye dair iman ile besledi. Nitekim eğer kendisi için perdeler kalkarsa inancına bir şey eklenmeyeceğini söylerdi. Bu derin ve engin iman Hazreti Abbas'ın tüm varlığıyla bütünleşti ve o Hazreti takva ve tevhidin en büyüklerinden biri haline getirdi. İşte bu güçlü iman sayesinde kendisini ve kardeşlerini hak yolunda sadece Allah yolunda kurban etti.
Yiğitlik ve cesaret mertliğin en bariz özelliğidir. Zira olaylara karşı direnişin en güçlü belirtisidir. Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam bu özelliği insanlık tarihinin en cesur insanı olan babası ve Arap dünyasının en cengaverlerinden olan dayılarından miras almıştı. Ebu'l-Fazl kahramanlıklar dünyasıydı. Öyle ki tarihçilerin de belirttiği gibi babası ile yaptığı savaşlarda asla korkuya kapılmazdı.
Tarihin belirttiğine göre Siffin Savaşı'nın en yoğun alanlarından maskeli bir genç İslam ordusundan ayrıldı. Öne çıktı ve yüzündeki maskeyi kaldırarak hararetli bir haykırışla kendisine rakip istedi. Yaşı 17 civarında tahmin ediliyordu. Muaviye kendi ordusunda güçlü bir savaşçı olan Ebu Şehsa'yı genç ile savaşmaya çağırdı. Muaviye tarafından verilen emre isyan eden Ebu Şehsa sınırla Muaviye'ye hitaben Şam halkının kendisini bin süvari ile eş olduğunu düşündüğü halde kendisini genç biriyle savaşmaya nasıl gönderdiğine itiraz ederek evlatlarından birine Hazreti Ebu'l-Fazl ile savaşa gönderdi. Fakat dakikalar sonra Hazreti Ebu'l-Fazl karşısındakini kanını akıtarak yere düşürmeyi başardı.
Ay elimi dil bari kardeşinin yaveri sensen yaman cümmenim sağ elimin hanzeri kahramanlığım senin yada salar heyder seferem cülsan salam kurban olum hak yolum koy bu sabrım koluma ay babamın benzeri
Toz duman yatışınca Ebu Şehsa hayretler içinde evladının öldüğünü gördü. Ardından 7 oğlunu Hazret ile savaşmaya gönderdi fakat her seferinde Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam teke tek yapılan savaştan zaferle çıktı ve sonuç hiç değişmedi. Hazreti Abbas büyük bir yiğitlikle onların tümünü öldürmeyi başardı. Kendi haysiyeti ve ailesinin savaş mazisini tehlikede gören Ebu Şehsa bu kez kendisi savaş meydanına inerek Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam ile savaşa girişti. Fakat Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam onu da oğulları gibi öldürmeyi başarınca artık kimse o hazretle savaşmaya cesaret edemedi. Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam kendi cesaretiyle Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yaranlarının de övgülerini toplamayı başardı. Savaş meydanından İslam ordusuna geri dönen Ebu'l-Fazl'ın babası Hazreti Ali Aleyhisselam, yiğit evladının yüzünden maskesini çıkararak yüzündeki savaş tozlarını mübarek elleriyle sildi.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadetinde Hazreti Abbas, ağabeylerine eşlik ederek onları koruyacağına dair söz verdi. Hayatı boyunca asla onların önünde adım atmadı. İmam Hasan Aleyhisselam, Muave ile barış anlaşmasında haklı olan imamını sorgusuz sualsız izleme ilkesine uyarak ağabeyine destekledi ve arkasında durdu.
O dönemin karmaşasında bazı dostların hayırseverlik ve sevgi yüzünden imama öğütler vermelerine rağmen Hazreti Abbas'tan bu konuda bir tek örnek bile tarihe geçmemiştir. İmam Hasan Aleyhisselam Medine'ye dönüşü ardından Hazreti Abbas yine imamın yanında yoksullara yardım ediyor, ağabeyinin Kerem'den verdiği hediyeleri halk arasında dağıtıyordu. Öyle ki bu dönemde Babul Hevaic olarak ün yaptı ve toplumdaki yoksullara yardım aracısı oldu.
Yezid'in başına gelmesiyle Hazreti Abbas Aleyhisselam İslam ümmetinin Emevilerin karanlık kabusunda bocaladığını ve baştan başa zillet içinde yaşadıklarına şahitti. Emeviler halkın kaderini elinde tutuyor, zenginliklerini yağmalıyor ve onların hayatıyla oynuyordu. Bu dayanılmaz dönemde Hazreti Abbas halka olan sadakatini ağabeyi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamına destek vererek dur demeye çalıştı. Bu yüzden ağabeyiyle birlikte Emevilerin zillet boyunduruğundan kurtulma şiarıyla İslam ümmetine Emevilere kulluk dönemine son vermeye çalıştı ve onlara şerefli yaşam şartlarını geri getirmek için kutsal bir cihada başladı ve bu yüce hedefe uğruna kendisi ve tüm yaranları şehit oldu.
Kerbela kıyamında İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam ve diğer yarenlerinin şehadeti ardından Ehl-i Beyt varlıklarının küfür ordusu yağmalanan eşyaları Şam'a ve Yezid'in sarayına götürüldü. Aralarında bir bayrak vardı. Yezid ve orada olanlar bayrağın delik delik olduğunu fakat sapının sağlam olduğunu fark edince Yezid bayrağın kimin taşıdığını sordu. Abbas bin Ali cevabını duyan Yezid şaşkınlık içinde yerinden kalktı. Ardından göstermelik bir hareketle rüya içinde 3 kez oturup kalktı ve ardından şöyle dedi. Bu bayrağa bakın. Bayraktarı tarafından tutulan sapı hariç mızrak ve kılıç darbelerinden hiçbir yeri sağlam kalmamıştır. Ardından şöyle dedi. Ey Abbas! Sen kendinden lanet ve küfrü uzaklaştırdın ve küfür sana yakışmıyor.
Evet, kardeşi olan sadakat böyle olur. Selam olsun Abbas'a, fazilet ve keremi yüzünden Ebu'l-Fazl olarak nam saran o kişiye. Yüzünün güzelliği nedeniyle Kamer-i Beni Haşim, Haşim oğullarının ayı olarak tanınan kişiye, hak yolunda canını feda eden mert insana. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, Hazreti Abbas'ın ziyaretnamesinde o hazretin saf imanı ve yüce basiretine şehadet ederek şöyle buyuruyor. Senin bir an bile kendinden herhangi bir zayıflık göstermediğin ve geri dönmediğine şehadet ediyorum. Zira senin yolun dinde İman ve basiret üzerine çizilmiştir.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evladı, Aşura kıyamının bayraktarı halk yolundan bir an bile ayrılmayan Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın mübarek veladet günü kutlu olsun.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.farsudi.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Osman'ın hilafet dönemini gözden geçirdik ve dedik ki halkın hoşnutsuzluğu ve Osman'ın halk tarafından öldürülmesinin ardından sonunda halk Hazreti Ali Aleyhisselam'a geldi ve o hazret asla halife olmaya rağbeti ve isteği olmadığı halde Hazreti Ali'ye biat eli uzattılar. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle diyor: "Siz elimi açtınız ve ben elimi kıstım. Siz elimi çektiniz ve ben geri çektim. Ardından suyun başına gelen susamış develer gibi etrafımı sardınız. Öyle ki papucum ayağımdan çıktı ve abam omzumdan düştü ve zayıf insanlar ezildi. Halkın bana biat etmekten sevinci çocukların sevinçle ve ihtiyarlar titreye titreye bana doğru akın edecek kadar her yere yayıldı."
Ama maalesef bu şevk ve coşku ile Hazreti Ali Aleyhisselam'a gelen insanlar, ne zaman ki o hazret sadece hak ve adaleti inşa etmek ve onların elindeki haksız serveti ellerinden geri almak ve sınıfların arasındaki mesafeyi de kapatmak ve bu yöndeki zulümlere son vermek istediğini anlayınca din ve siyasi basiretsizliklerinden itiraz ve muhalefet etmeye başladılar. Bazıları ise hayırsever bir görüntü ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ın huzuruna gelerek muhaliflerle ilken işbirliği yapmasının ve hükümetinin de temelleri pekişinceye dek işbirliğine devam etmesine ve daha sonra İslam ahkamını uygulamasını öneriyordu. Ancak İmam Ali Aleyhisselam bu sözde maslahatçı önerilere şöyle karşılık veriyordu: "Sizler benden zaferi ayrımcılık ve zulüm yaparak mı elde etmemi istiyorsunuz? Benden adaleti siyasetin ayakları altına kurban etmemi mi istiyorsunuz? İlahi mukaddes zata andolsun dünya kaldıkça böyle bir şeyi yapmam ve böyle bir şeyin peşinden gitmem. Ben ve ayrımcılık öyle mi? Ben ve adaleti çiğnemek öyle mi? Eğer elimdeki tüm bu beytülmal ve umumi servet kendi malım olsaydı ve halk arasında dağıtmak isteseydim asla ayrımcılık yapmazdım. Hele bu mallar şimdi Allah'ın malıdır ve ben de Allah'ın emanettarıyım."
İlahi Önderler.
Böylece İmam Ali Aleyhisselam her türlü siyasi yaygaradan ve provokasyondan ve açık gizli muhalefetlerden uzak bir şekilde işleri yoluna koymaya başladı ve layık olmayan yetkilileri görevden alarak ve tanınmış sorumlu insanları atayarak köklü ve temelli siyasetlerini ve programlarını uygulamaya başladı. İmam Ali Aleyhisselam, Alevi hükümetinin tüm yetkililerine yeni sorumluluklarına bir araç gibi bakmamalarını veya hazır bir lokma gibi düşünmemelerini, tersine tüm varlıklarıyla sorumluluk hissettikleri bir emanet gibi bakmalarını ve layık ve şayesti emanetdarlar olmalarını tavsiye etti. İmam Ali Aleyhisselam ayrıca tüm yetkililere ihanet eden insanları işe almaktan şiddetle sakınmalarını, sade yaşamalarını, eleştirilere açık olmalarını, yalakalık yapanlara meydan vermemelerini istedi.
İmam Ali Aleyhisselam atadığı yetkililere halk kitleleriyle doğrudan irtibatta bulunmalarını ve halkçı olma kültürünü her türlü slogandan uzak bir şekilde hayata geçirmelerini tavsiye etti. İmam Ali Aleyhisselam atadığı yetkililerden mahrumların ve mağdurların haklarını savunmalarını ve zalimlerle mücadele etmelerini, tefrika çıkarmak isteyenlere karşı koymalarını ve İslami toplumun vahdet ve bütünlüğünü korumalarını istedi. İmam Ali Aleyhisselam atadığı yetkililerden yargıda bulunurken adalet ilkesini göz önünde bulundurmalarını ve hiçbir ayrım yapmadan adalet mahkemelerini kurmalarını ve hakkı savunmalarını istedi. İmam Ali Aleyhisselam atadığı yetkililerden iç ve dış düşmanın savaş çığırtkanlığı yapması durumunda saldırganlara karşı cihat etmelerini ve savaş meydanından kaçmamalarını ve savaşta zafer kazandıkları takdirde esirlere iyi davranmalarını ve yenilgiye uğrayanları ve yaralıları takip etmemelerini ve savaşı başlatan taraf olmamalarını ve adalet sınırlarının dışında çıkmamalarını istedi.
Tüm bunlar Alevi hükümetin izlediği siyasetlerin bir bölümüydü ve İslam peygamberinden sonraki halifelerin ve özellikle 3. halifenin döneminde izlenen siyasetlerle hiçbir ilgisi ve alakası yoktu. Ancak bu dönemde servet ve güç sahibi olanlar bu durumun kendi çıkarlarına olmadığını görünce rahatsız olmayı başladı ve sürekli İmam Ali Aleyhisselam'ı ziyaret ederek onu bu siyasetlerden vazgeçirmeye çalıştı. Fakat o hazretin ilkeli hak talep ve adalet talep tutumundan el çekmediğini ve onlarla asla uzlaşmak istemediğini görünce bu kez siyasi, askeri ve tecavüzcü komplolara başvurdular. Bu arada bir grup basiretsiz dindar kesim de onlara katıldı ve böylece İmam Ali Aleyhisselam'ın karşısında bir cephe oluşturdu. Rivayetlere göre İslam peygamberi bazı sahabenin ve İslam'a inandıklarını söyleyen münafıkların mahiyetini çok iyi bildiğinden Hazreti Ali'nin hilafet döneminde olacakları öngörmüş ve şöyle buyurmuştu. Allah'a andolsun Ali isyancılar ve biat kıranlar ve dinden sapanlarla savaşacaktır.
Ancak en önemli ve en temel nokta aralarında İslam peygamberinin döneminden kalan sahabeden bazılarının ve aşırı ibadet ve secdeden alnında secdenin izi kalan basiretsiz dindarlarında bulunduğu bu üç akımla savaşmak pek de kolay bir iş değildi. Bu acı olayları Cemal Savaşı'na ele alarak gözden geçirmek istiyoruz. Bu savaşta İslam peygamberinin eşi Ayşe önemli rol ifa etti. Ayşe 1. ve 2. halife döneminde büyük saygı görüyordu fakat 3. halife yani Osman onun itibarını azalttı. Bu yüzden aralarında şiddetli anlaşmazlık yaşandı. Öyle ki Ayşe şöyle dedi. Şu cahil ihtiyarı öldürün çünkü kafir olmuş.
Ayşe ayrıca çeşitli aşiretlere mektup yazarak onları Osman'ı öldürmek üzere kışkırtıyordu. Ayşe, Osman'ın ölüm haberini duyunca da henüz Hazreti Ali'nin halk tarafından hilafete seçildiğinden haberi yokken Osman hakkında şöyle dedi. Osman hanedanı için son bir akıbet geride bırakacak. Ancak Hazreti Ali'nin halife olduğunu öğrenince bu kez görüşünü değiştirdi ve bu kez Osman'ın katillerinden intikam alınmasını istedi. Aslında Ayşe o süreçte Talha ve Zübeyir'e umut bağlamıştı. Fakat Hazreti Ali'nin halife olduğunu duyunca Mekke'den Medine'ye giderken yolun ortasından geri döndü ve bu kez Osman'ın mazlumiyetini ileri sürerek intikamının alınmasını istedi.
Talha ve Zübeyir de hilafeti ele geçirmenin tek yolu İslami toplumda Ayşe'nin konumunu kullanmak olduğunu çok iyi biliyordu. Ve bu fırsattan halkı Hazreti Ali Aleyhisselam'a karşı isyan etmeyi kullandı. İmam Ali Aleyhisselam bu hadiseden çok acı bir hadise olarak yad ederek şöyle buyurdu. Onlar dinden çıktı ve Allah Resulü'nün haremini sağ sola savundu. Bir cariyeye yapıldı gibi onu Basra'ya götürdüler ve kendi kadınlarını evde oturttular. Ve Allah Resulü'nün evinde tuttuğu onu, yani Ayşe'yi sahneye getirdiler. Hem de hepsi bana biat eden ve benim emrime uyan bir ordu eşliğinde getirdiler.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali Aleyhisselam Cemel ordusunun Basra'ya doğru hareket ettiğini öğrenince Basra'daki valisi Osman bin Hanife bir mektup yazdı ve onlarla müzakere etmesini ve onlardan savaş çığırtkanlığı yapmaktan el çekmelerini ve o hazrete biatlerini çiğnememelerini istemesini emretti. Ancak Cemel ordusu sırf savaşmak ve servet ve güç elde etmek için hareket etmişti ve bu yüzden Basra valisinin sözlerini umursamadan ordularını Basra'ya doğru hareket ettirdi. Osman bin Hanif savaşmaktan başka çare olmadığını görünce kendi ordusunu hazırladı. Cemel ashabı kendilerini zayıf hissedince Basra ordusundan barış talep etti ve Hazreti Ali Aleyhisselam Medine'den gelene kadar ve karar verinceye dek savaşmamalarını önerdi.
Basra valisi Osman bin Hanif, Allah Resulü'nün sahabeleri olan Talha ve Zübeyir'in ihanet edebileceklerini ve verdikleri sözü tutmayacaklarını asla düşünemiyordu ve bu yüzden onların bu talebini kabul etti. Fakat onlar sözünü tutmadı ve Basra'ya saldırdı ve camiye baskın yaparak Basra valisinin namaz kıldırmasını engelledi. Ardından dehşet saçmak için Osman bin Hanif'i ölüm eşliğine kadar kırbaçla vurdular ve saçlarını keserek sakallarını kopardılar ve ardından Beytülmal'ı da yağmaladılar ve 70 kadar bekçi ve askeri öldürdükten sonra kenti ele geçirdiler.
İmam Ali Aleyhisselam Basra'nın işgale uğradığı ve çok korkunç olayların yaşandığından haberdar oldu ve bu yüzden ordusu ile hareket ederek Basra yakınlarında kamp kurdu. Cemel ordusu dirayetsiz bir şekilde İmam Ali Aleyhisselam'ın ordusuna saldırdı. Hazreti Ali Aleyhisselam artık sabır ve hoşgörünün caiz olmadığını anladı ve Resulullah'ın zırhını giyerek ordunun en başına geçti ve sözünü tutmayanların üzerine giderek hepsini dağıttı. Maalesef bu savaşta İmam Ali Aleyhisselam'ın ordusundan 5000 asker ve Cemel ordusundan 5000'den daha fazla asker öldü. Hazreti Ali savaş bittikten ve Talha ve Zübeyir öldürüldükten sonra Ayşe'yi büyük bir izzet ve saygı ile Medine'ye doğru yolladı ve ona birkaç fersah eşlik etti. Böylece Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hilafetine yönelik ilk komplo etkisiz hale getirildi. Hazreti Ali Aleyhisselam zorunlu olarak artık Medine'ye geri dönmedi ve Basra'dan Şam yakınlığında bulunan ve Muaviye'nin üssü sayılan Küfe'ye geldi ve buraya yerleşti ve kendisine biat etmeyen Muaviye'nin hareketlerini gözetlemeye başladı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Bizi parssurey.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.rib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın."
Thank you.
nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi Alman hükümetinin İranlı diplomatları sınır dışı etme eylemini eleştirerek bu konuyla ciddi şekilde ilgilenmek gerektiğini vurguladı. Tümgeneral Musevi düşman ülkelerin özgürlüğü ve egemenliğini kırmak istiyor açıklamasında bulundu. Direniş medyasının şehitleri için direniş rabileri başlığıyla ilk alma töreni Tahran'da düzenlenecek. İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi Yardımcısı Smeti Safari, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'ın stratejik ortağı olarak gördüğünü belirtti. Artan zenginleşme iddiası İran üzerindeki siyasi baskıyı hedeflediği belirtiliyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.